24. dönem CHP milletvekili ve şu anda CHP Genel Başkan başta danışmanı Sayın Erdal Aksünger'le birlikteyiz. Sayın Aksünger, Amerika'nın sesine hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sayın Aksünger, seçimlere çok kısa bir süre kaldı. Önümüzdeki pazar günü Türkiye 1 Kasım seçimlerine gidiyor. 7 Haziran seçimlerinden sadece 5 aylık bir zaman sonra. CHP olarak yeniden sandık sayımlarıyla ilgili özel bir hazırlık yaptınız. Bilgi teknolojilerine hakimiyetiniz nedeniyle bu birimin başında da siz varsınız. Nasıl izleyecek CHP o gün sandığı?
Şimdi zaten 7 Haziran'la ilgili olarak gerçekten insanların kafasının çok karışık olduğu bir dönem geçirdik o dönemde. Hem kamuoyunun kafası çok karışıktı. Özellikle de bu seçim manipülasyonları konusunda çok ciddi bir sıkıntılar vardı. Biz tarzında ülkelerde yaşanıyor zaten bu. Çünkü gelişmiş ülkelerde böyle seçim güvenliğini partiler yapmaz zaten. Devletin zaten hani bunu yapması konusunda tartışma bile bence anormaldir diye düşünüyorum zaten. Ondan 6 ay önce başlamıştık zaten bazı şeyleri yapmaya. Sistemleri komple yeniledik, tekrar değişikliklere gittik. Yeni örgütlenme modelleri yaptık. Sandık başlarındaki veriyi aktarırken mobil uygulamalarla birlikte arkasından genel merkeze nasıl aktarılacak ilçelerde falan ciddi bir organizasyon yaptık. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin -1. katındayız zaten. Burada da ciddi bir gönüllü ekibimiz var. Bunlar kemik bir 40-50 tane gönüllü ekibimiz zaten. Onlar bayağı uzun zamandır burada sistemlerini yürütmek üzere çalışıyorlar. Seçim günü de buraya 400-500'e yakın bir gönüllümüz var bizim. Bunlar bizim akredite ettiğimiz gönüllüler. Dışarıda da 40 bine yakın var. 200 bin kişi de Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak sandıkları başlarında ve ilçelerde olacaklar bunlarda. Bu bütün verilerin hepsini komple genel merkeze aktaran bir seçim sistemi gibi sistemimiz var. Aynı YSK'nın sistemine benzer bir sistem bizde de var. Sandıklardaki tutanakları falan aldığı anda verileri isterse sandık başlarındaki veriyi aldıktan sonra girebilir veya okul önlerindeki arkadaşlarımız mobil uygulamalardan girebiliyor. Bunlardan işte internetten sorun varsa, işte cep telefonu problemleri varsa oradan giremiyorsa ilçelere getirip ilçelerden direkt sistemi online işliyorlar. Tabii buradaki şey şu, sorun 7 Haziran'da biz çok başarılı bir operasyon yaptık ama 1 Kasım dinamiklerinde değişen konular da oldu bazı şeyler. Değişen derken yani tehdit konuları bir beslenen başkaları tarafından farklı tanımlanıyor. AKP başka türlü tanımlıyor olabilir. Biz başka türlü tanımlıyoruz konuları. Şimdi mesela Doğu ve Güneydoğu'yla ilgili olan sorun. Aslında geçmiş dönemde de bunlar var mıydı? Vardı. Bazı sıkıntılar, sorunlar vardı. Devletin muktedir olmadığını da gösteriyordu bazı sorunlar ama şimdi AKP bunu dillendiriyor. Onun sebebi de HDP'nin barajı geçmiş olması aslında. Biraz da sorun o çünkü. Çünkü şimdi şu anda AKP bence ya da AKP'nin başındakiler kendine göre bu seçimi bir ölüm kalım savaşı olarak görüyorlar ve demokrasinin böyle algılanması kötü zaten. Çünkü biz şöyle düşünüyoruz. Yani bu sistemleri kururken de, alanlarda çalışırken de, ondan önce de seçim çalışmaları esnasında dahil olmak üzere biz saygı içerisinde demokrasinin bir kültür olduğunu düşündüğümüz için söylüyoruz zaten. Bugün Türkiye'de yaşananlar da işte medya baskılar diğer şeylerin hepsi de bence en büyük sorun demokrasinin içselleştirilmemiş olması. Çünkü Türkiye'deki sağ, ümmetçi ve milliyetçi birazcık birazdan fazla söyleyeyim ama Avrupa'yla karşılaştırdığınız zaman Avrupa'daki sağ olanı buraya getirseniz solcu zannedebilirler bazen. Çünkü temelde aslında şu, Avrupa'daki sağla solda tek ortak özellikleri şudur: demokrat olmaları. Normalde %80'i bunun üzerinden kurgulanıyor, %90'ı. Bizde öyle değil ama. Bizde tam tersi, demokrasiyi başka türlü algılıyorlar insanlar. Kendine göre kaftan biçtikleri için. Biz de diyoruz ki biz kendi oyumuza sahip çıkmak için bunları yapmıyoruz zaten. Bir başkasının oyuna sahip çıkmanın demokrasinin birinci gereği olduğunu düşünüyoruz biz. Saygı göstermenin de öyle, sahip çıkmanın da öyle. O yüzden o gün biz sandıklarda 200 küsür bin yani 300 bine yakın insanla aslında bir organizasyon yapacağız. Burada da değiştirdiğimiz bazı konular var şimdi 7 Haziran'dan farklı olarak. Mesela hem vatandaşın aslında kendi örgütlerimizin takip etmesi gereken değişik bir organizasyon yaptık yani. Her sandık sonucuyla birlikte Türkiye'deki her milletvekili olan bölgedeki değişimleri sandık bazında her girdikçe değiştirebilecek bir sistemimiz var. Çünkü genelde o sistemleri görürsünüz. Onların çoğu birleştirme tutanaklarından oluşan, içe seçim kurullarından gelen verilerle genelde oluyor. Biz sandık bazından gelen verilerle oluşturacağız. En dibine kadar da her şeyi görebiliyoruz burada. Vatandaşa da bazı hizmetler veriyoruz bununla ilgili. Hangi partiden olursa olsun ben şu söylüyorum zaten. Bizim sts.cp.org.tr diye bir sistemimiz var. Orada girdiklerinde seçim takip sistemi bu. TC kimlik numarasını girdiği anda kendi, eğer seçimden sonra tabii sandıklar oyunu kullanıp sandıklar açıldı ve bunlarla ilgili yasaklar kalktığı andan itibaren her vatandaş kendi TC kimliğiyle oy kullandığı sandığın sonucunu görebilecek. Onunla ilgili problem duyuyorsa veya hissediyorsa veya bir şey söylemesi gerekiyorsa oradan da bize bir vesileyle bu sorunu iletebilecek bir mekanizma da kurduk bunun yanı sıra. Şimdi bu kadar meşakkat, yani çok aslında detaylı çalışma gerçekten de ilginç. Çünkü niye? Biz bu kadar çalışmamızı aslında kendimize oy aslında kazanmak üzere kurgulamamız lazımken seçimde sandığın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Umut ediyorum ki önümüzdeki süreçte bu tür şeylere hiç gereksinim duyulmaması gerekir. Hani partilerin bunu sağlama almak üzere düşünmeleri, partilerin sonucu elde etmek üzere düşünmeleri başka bir şey. Şüphe içerisinde vatandaşlarını rahatlatmak üzere böyle sistemleri tebdir olarak kullanması başka bir şey. Bunlar büyük sıkıntılar olarak görüyoruz biz tabii hepsini.
Yani şöyle soralım. 2015 Türkiye'sinde CHP'nin ana muhalefet partisi kimliğiyle seçim sandık sonuçlarını sandık tutanakları bazında bu kadar en alt bazda takip etme ihtiyacı nereden kaynaklanıyor?
Şu var, şimdi sorunu çeşitlendirdiğimiz zaman en büyük sorunun aslında gerçekten vatandaşın oyunun sandığa yansıyıp yansımadığı konusundaki tereddütler hepimizde var. Bugün ülkede yaşayan insanların %50'sinden fazlasında böyle bir aslında kafasında tereddüt var. İşte en son sosyal medyada dolaşan YSK bir saat geriden takip edecek ya da o arada falan oy manipülasyonu yapacak, hani saatlerin geriye alınmaması ama YSK'nın bunu aslında almış olması gibi ihtimalden bahsediyor. Bunları ben çok manipülatif buluyorum zaten. Bunlar doğru değil ama herkes kafada bir paranoya içerisinde olduğu için. Ama niye böyle? Daha geçmişte 2014 olsun 2015, daha geçmişe de gidelim 2011'de dahil olmak üzere bazı manipülasyonlara şahit olduk. Bunlar da tescillendi aslında. Mahkemelerde bazıları ceza aldı zaten bunlarla ilgili ve bir parti mensupları da ceza aldı. Şimdi bu örnekler ortada olduğu zaman ve insanlar o zaman kafasındaki soru işaretleri büyüyor. İşte bu o zaman şu var. Evet, ben seçmen olarak oyumun sandığa yansırken problemli olduğunu düşünüyorum. Sandığın sonucu geldiğinde manipüle edildiğini düşünüyorum. Öyle düşünüyor halk zaten. Aynı düşünce kendi partilerimizde veya bizlerde siyasilerde olduğunda işte meşakkatimiz böyle işlere dönüyor bir kısmı. Buradan edindiğimiz başarıları alkışlıyoruz bir yerinden. Aslında ben bunların hani çok yani böyle bir organizasyonların yapılması demokrasinin eksikliği olarak tanımlarım. Devletin kendi görevini yapmaması olarak tanımlarım zaten. Devletin kolluğu da başka türlü düşünüyor. Çünkü neden? İktidar son özellikle 4-5 yıldır tüm devlet kurumlarının çoğunu kendi arka bahçesi olarak kullanıyor ve kendi şirketi olarak kullanıyor. Şimdi bakın, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın raporu var zaten. Ben o raporların hepsinde daha önce sunumlar yapmıştım seçim öncesi, 7 Haziran öncesinde. Yine Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'yla geçen hafta görüştük. Son 7 Haziran sonrası Temmuz'un sonuna kadar, pardon Ağustos'un sonuna kadar olan bütün konularla ilgili olarak bir rapor çıkarttılar. Ondan önce yaşanan, her seçim günü yaşanan ve sonrası diye. Diyor ki orada raporda, bir, Cumhurbaşkanı Anayasa'nın üzerindeymiş gibi davranıyor diyor. Yani Anayasa'nın üzerinde bir şey olmaz diyor. Zaten Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini Cumhurbaşkanı tarifinde anayasa yapar diyor. Anayasa'nın üzerinde hareket ediyor. Tabii ki öyle. Kendisi de öyle söylüyor zaten. Diyor ki ben diyor böyle biriyim diyor. Fiili durum bu. Siz diyor kanunları bana göre düzenleyin kardeşim diyor. İşte sorun buradan kaynaklanıyor. Anayasa'nın üzerinde görüyor kendisini. İkincisi, YSK diye bir kurum var. YSK'nın kararlarına kimse itiraz edemiyor. Ama Cumhurbaşkanı itiraz ediyor bazen, yani bir şey olduğu zaman ediyor ama başkası itiraz edemiyor. Şimdi şöyle bir sorun var. Ya idare bir kurumun yargının üzerinde gibi davranması zaten büyük bir problem zaten. Ayrıca mesela orada diyor ki mesela editoryal sonuçta basın üzerinde editoryal baskı var, yani istediği gibi hür ve özgürce yazamıyor. Çoğuna da bir takım sıkıntılar oluyor. Daha dün gördük işte bazı yerlere polis bugün girdi sabaha karşı falan, ki benimle hani siyasi görüşleri aynı olmayabilir, başka bir şeydir. Bu ifade özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelir bir yerine. Bir terör suçu varsa bunun ispatı gerekir yani bir yerinden baktığında. Veya bunlar finansman veya terör finansmanı yapıyorsa mahkemeyle ispatı gerekir. Kayyum el kovduysa bile bunların hepsine gidip fişini çekemez yani. Hani görüntüleri tamamen al aşağı edemez. İşte buyurun size seçimin aslında sıkıntıları. Sorun demokrasinin içselleştirilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Türkiye demokrasi sorunları çekiyor. Hukuk devleti sorunu çekiyor. Öylemiş gibi lafta var ama uygulamada öyle gözükmüyor yani. Baskılar var. Sandıklarla ilgili güven de problemleri nereden kaynaklanıyor? Daha önce yaşanmışlar korkulardan kaynaklanıyor. O yüzden bu korkuyla herkes bir manipülatif konu olmasıyla ilgili bize de baskı kuruyorlar üzerimize. Biz de gördüğünüz gibi öyle bir meşakkatli çalışma yapıyoruz ki binlerce kişiyle birlikte seçmenin oyuna sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hikaye buradan kaynaklanıyor aslında.
Çok teşekkür ediyoruz Amerika'nın Sesi olarak.
Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.